Kitabın adı Özürlü Memur Seçme Sınavı, konu anlatımlı ders notları, deneme testleri, çıkmış sorular. Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi. Yazarlar Doğan Yıldız, Ali Şentürk, Süleyman Günel. Dördüncü ayrım. Konu testi 4, sayfa 222. Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Harekatı'nın İstanbul hükümetince de tanındığını gösterir? Seçenekler A. Salih Paşa'nın Amasya'ya gönderilmesi, B. Mustafa Kemal'in Temsil Kurulu Başkanı seçilmesi, C. Ali Fuat Paşa'nın Kuvayi Milliye Kumandanlığı'na tayin edilmesi, D. Ulusal Direniş Derneklerinin birleştirilmesi, E. Kazım Karabekir Paşa'nın Doğu Cephesi'ne tayin edilmesi. Yanıt A. Salih Paşa'nın Amasya'ya gönderilmesi. Soru 2. Kurtuluş Savaşı'nın amacı, gerekçesi ve yöntemi ilk kez hangi yollarla açıklanmıştır? Seçenekler A. Misak-ı Milli Belgesi'yle, B. Amasya Genelgesi'yle, C. Sivas Kongresi'yle, D. Erzurum Kongresi kararlarıyla, E. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla. Yanıt B. Amasya Genelgesi'yle. Soru 3. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nde alınacak kararların taslağını Mustafa Kemal Paşa hazırladığı halde sadece vatanın bütünlüğünü korumaya yönelik kararlarda bu taslağa uyulmuş, diğerlerinde uyulmamıştır. Mebusların böyle farklı kararlar almalarında aşağıdakilerden hangisi en çok etkili olmuştur? En çok sözcüğünün alt çizili. Seçenekler A. Çoğunluğun saltanata bağlı olması, B. Kendi çıkarlarını koruma çabasına girmeleri, C. Demokratik kurallara uymaya çalışmaları, D. İtiraf devletlerinin baskısından korkmaları, E. Çoğunluğun manda taraftarı olması. Yanıt A. Çoğunluğun saltanata bağlı olması. Soru 4. Mustafa Kemal Paşa'nın Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği yıllarda Türk ulusuna ulusun geleceğini, ulusun kendi iradesi belirleyecektir ilkesini benimsetmeye çalışmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekler A. Saltanatı yabancı güçlerin etkisinden kurtarmak, B. Müdafaa-i hukuk cemiyetlerini birleştirmek, C. Mebuslar Meclisi'nin toplanmasını sağlamak, D. Yönetim şeklini değiştirmek, E. Padişahlığın yetkilerine ortak olmak. Yanıt D. Yönetim şeklini değiştirmek. Sayfa 224. Soru 5. İtiraf devletleri Erzurum ve Sivas kongrelerinin dağıtılması yönünde ciddi önlemler almazlarken, son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin Misak-ı Milli doğrultusunda kararlar alması üzerine bu meclisi kapatmışlardır. İtiraf devletlerinin Erzurum ve Sivas kongrelerine karşı önlem almamış olmaları nasıl açıklanabilir? Seçenekler A. Kongre üyelerinin tepkilere karşı çok geniş önlemler almış olmalarıyla, B. Erzurum ve Sivas'ın İstanbul'dan çok uzak olmasıyla, C. Anadolu Hareketi'nin önemini anlamaktan uzak olmalarıyla, D. Kendi aralarında ortak bir amacın sağlanmamış olmasıyla, E. İstanbul hükümetinin gücüyle bu kongrelerin dağıtılacağına inanmalarıyla. Yanıt C. Anadolu Hareketi'nin önemini anlamaktan uzak olmalarıyla. Soru 6. Misak-ı Milli Belgesi'nde Batum, Ardahan, Kars ve Batı Trakya için gerekirse serbest oylama yapılabileceği görüşü yer almıştır. Bu yörelerin hangi özelliğinden dolayı serbest oylamanın çıkarlarımıza uygun olacağı düşünülmüştür? Seçenekler A. Stratejik bakımdan önemli bölgelerde olmaları, B. Uzun süreden beri Osmanlı yönetiminde bulunmaları, C. Halkın çoğunluğunun Türk ve Müslüman olması, D. Verimli tarım topraklarına sahip olmaları, E. Temsilcilerinin Meclis-i Mebusan'da etkili olmaları. Yanıt C. Halkın çoğunluğunun Türk ve Müslüman olması. Soru 7. Aşağıdaki olayların hangisi Mustafa Kemal'e ulusal mücadeleyi padişah adına da yürüttüğünü söyleme olanağı vermiştir? Seçenekler A. İstanbul hükümetinin Mustafa Kemal'i öldürtmek istemesi, B. Mustafa Kemal'in istifa ederek görevinden ayrılması, C. İstanbul'un itilaf devletlerince işgal edilmesi, D. Bazı devlet adamlarının İstanbul'dan ayrılarak Anadolu'ya geçmesi, E. Mustafa Kemal'in Amasya'da İstanbul hükümeti temsilcisiyle görüşmesi. Yanıt C. İstanbul'un itilaf devletlerince işgal edilmesi. Soru 8. Erzurum Kongresi'nin aşağıdaki kararlarından hangisi Misak-ı Milli'de de yer almıştır? Seçenekler A. Ulusun iradesini egemen kılmak esastır. B. Azınlıklara egemenlik ve ayrıcalık tanınamaz. C. Manda ve himaye kabul olunamaz. D. Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. E. Osmanlı hükümetinin dağılması karşısında ulus tümden direnişe ve savunmaya geçecektir. Yanıt D. ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. Sayfa 225, soru 9. Mustafa Kemal Paşa Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Türk ulusunu tehlikelere karşı uyarmak ve harekete geçirmek amacıyla Havza ve Amasya'da genelgeler, parantez içinde tahmimler yayınlamıştır. Bu genelgelerin Türk ulusu üzerinde etkili olduğunu gösteren ilk belirti ne olmuştur? Seçenekler A. Anadolu'da itilaf devletlerine karşı protesto ve mitingler yapılması, B. Osmanlı Mebuslar Meclisi kararlarının itilaf devletlerinin isteklerine uymaması, C. Amasya'da Mustafa Kemal'in İstanbul Hükümeti temsilcisi Salih Paşa ile görüşmesi, D. Erzurum ve Sivas'ta kongreler yapılması, E. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve Osmanlı Mebuslar Meclisi üyelerinin de alınması. Yanıt A. Anadolu'da itilaf devletlerine karşı protesto ve mitingler yapılması. Soru 10. İstanbul Hükümeti Amasya Protokolü'nde yer alan temsil kurulunun rızası olmadan düşmanlarla barış görüşmelerine gidilmemesi kararını reddetmiş, Mebusan Meclisi'nin toplanması kararını ise kabul etmiştir. İstanbul Hükümeti'nin temsili kuruluna verilmek istenen yetkiyi kabul etmemekte ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekler A. İstanbul'un işgal edilmesini engellemek, B. Temsil kurulunu Osmanlı Meclisi'nde etkili hale getirmek, C. İtilaf devletleriyle ilişkileri geliştirmek, D. Merkezi otoriteyi korumak, E. Milli birliği sağlamak. Yanıt D. Merkezi otoriteyi korumak. Soru 11. Mustafa Kemal'in son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nde müdafaa-i hukuk grubu oluşturulmasını istemesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekler A. Vatanın bütünlüğünün korunması yolunda kararlar almak, B. Padişahın yetkilerini artırmak, C. Hükümette değişiklik yapılmasını sağlamak, D. Meclisin toplanabilmesi için gerekli çoğunluğu sağlamak, E. Milli birliği sağlamak. Yanıt A. Vatanın bütünlüğünün korunması yolunda kararlar almak. Soru 12. Erzurum ve Sivas Kongresi'nde seçilen temsil kurulunun görevi aşağıdakilerin hangisiyle sona ermiştir? Seçenekler A. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla, B. Batı cephesinin oluşturmasıyla, C. İstanbul'un işgal edilmesiyle, D. Müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin kurulmasıyla, E. Kuvayi Milliye'nin oluşturmasıyla. Yanıt A. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla. Soru 13. Amasya Genelgesi'nde Sivas'ta toplanacak olan kongreye katılacak delegelerin hukuku milliye cemiyetleri ve belediye başkanları aracılığıyla seçilmeleri istenmiştir. Bu isteğin amacı aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekler A. Hilafet ordusunu yıpratmak, B. Kararların halkın istekleri doğrultusunda alınmasını sağlamak, C. Anadolu'da toplanacak kongrelerin sayısını artırmak, D. Yerel direnişleri başlatmak, E. İşgal güçleri arasında görüş ayrılığı yaratmak. Yanıt A. Hilafet ordusunu yıpratmak. Sayfa 226, soru 14. Kuvayi Milliye işgallere karşı cepheler kurulmasıyla ortaya çıkmıştır. Bu cepheler arasında kumanda birliği sağlanmasına aşağıdakilerin hangisiyle başlanmıştır? Seçenekler A. Erzurum Kongresi, B. Sivas Kongresi, C. Alaşehir Kongresi, D. Balıkesir Kongresi, E. Edirne Kongresi. Yanıt B. Sivas Kongresi. Soru 15. Sivas Kongresi'nden sonra temsil kurulu İstanbul Hükümeti ile yönetim yönünden ilişkiyi ve her türlü haberleşmeyi kesmiş, İstanbul'dan Anadolu'ya atanan komutan ve valileri kabul etmeyerek geri göndermiştir. Temsil kurulunun bu tutumunun amacı aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekler A. İtilaf devletlerinin dostluğunu kazanmak, B. Yerel yönetim birimi sayısını azaltmak, C. İstanbul Hükümeti'ne bağlı olmadığını göstermek, D. Düzenli ordu kurmak, E. Anadolu'daki ayaklanmaları önlemek. Yanıt C. İstanbul Hükümeti'ne bağlı olmadığını göstermek. Soru 16. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Osmanlı Hükümeti'nin süre gelen işgaller karşısında yetersiz kalması Türk ulusunun tepkilerine yol açmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu tepkilerden biridir? Seçenekler A. İstiklal Mahkemelerinin kurulması, B. Hiyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarılması, C. Takrir-i Sükun Kanunu'nun kabul edilmesi, D. Tekalif-i Milliye Emirlerinin kabul edilmesi, E. Kuvayi Milliye'nin oluşması. Yanıt E. Kuvayi Milliye'nin oluşması. Soru 17. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Osmanlı yönetiminin aşağıdaki uygulamalarından hangisine karşı çıkmamıştır? Çıkmamıştır sözcüğünün altı çizili. Seçenekler A. Sevr Antlaşması'nı imzalaması, B. Lozan Barış Görüşmelerine katılmak istemesi, C. Kuvayi İnzibatiye'yi Anadolu'da harekete geçirmesi, D. Damat Ferit Paşa'yı görevinden alması, itiraf devletleriyle işbirliği yapması. Yanıt D. Damat Ferit Paşa'yı görevinden alması. Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasası'nın dayandığı temel ilkelerden biri değildir? Değildir sözcüğünün alt çizili. Seçenekler A. Milli egemenlik, B. Tek meclis, C. Güçler birliği, D. Meclisin üstünlüğü, E. Tek dereceli seçim. Yanıt E. Tek dereceli seçim. Soru 19. Amasya Protokolü ile Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti yasal bir kuruluş olarak İstanbul Hükümeti'nce tanınmıştır. İstanbul Hükümeti'nce tanınması bu cemiyete hangi konuda önemli bir imkan sağlamıştır? Seçenekler A. Temsil kurulunu oluşturması, B. Mustafa Kemal'i başkan seçmesi, C. Üyelerini seçimle belirlemesi, D. Ulusal cemiyetleri bünyesinde toplaması, E. Siyasi etkinliğini artırması. Yanıt E. Siyasi etkinliğini artırması. Bölüm 5. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve sonrası gelişmeler. 23 Nisan 1920, 11 Ağustos 1923. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. İstanbul'un işgal edilmesi ve Mebusan Meclisi'nin dağıtılması Mustafa Kemal'e düşündüklerini yapabilme fırsatı vermiş, aynı zamanda Türk halkının haklarını savunabilecek ve onun adına karar verebilecek olağanüstü yetkilerle donatılmış bir meclisin açılmasına yol açmıştır. Mustafa Kemal 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması için şu çalışmalar yapmıştır. A. İstanbul'un işgali tüm yurda duyurulmuş ve kınanmıştır. B. Bağımsız devletlere gönderilen yazılarla işgal protesto edilmiştir. C. 19 Mart 1920'de bütün sancak ve vilayetlere telgraflar çekilerek seçimlerin yeniden yapılması ve seçilen milletvekillerinin derhal Ankara'ya gelmesi istenmiştir. D. İstanbul'dan kaçarak Ankara'ya gelebilen milletvekillerinin milletvekili haklarının saklı olduğu belirtilmiştir. Parantez içinde ulusal iradeye ters düşmemek ve ulusal birliği sağlamak amaçlanmıştır. E. İstanbul'a resmi telgraf ve telefon görüşmeleri yasaklanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de 120 milletvekilinin katılımıyla açılmıştır. Meclisin açıldığı gün gündem olmadığı için Mustafa Kemal'in sunduğu önerge görüşülmüş ve karara bağlanmıştır. Alınan kararlar A. Hükümet kurmak gereklidir. B. Geçici olarak bir hükümet reisi veya padişah kaymakamı atamak doğru değildir. C. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerinde bir kuvvet yoktur. D. Mecliste toplanmış ulusal iradeyi tam olarak yurdun yazgısına egemen kılmak temel ilkedir. E. Yasama ve yürütme görevleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. F. Meclis içerisinden seçilecek olan bir kurul, vekiller heyeti, hükümet görevi görür. Meclisin başkanı hükümetin de başkanıdır. G. Padişah ve halife, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkaracağı bir yasaya göre uygun yerini alır. Bu kararlar milletvekillerinin çoğunluğunun oylarıyla mecliste kabul edilmiş ve Mustafa Kemal meclis başkanlığına, dolayısıyla da hükümet başkanlığına getirilmiştir. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin özellikleri. A. Yeni Türk Devleti'nin kurulmasını sağlamıştır. B. Ulusal egemenlik ilkesini benimsemiştir. C. Bir ihtilal meclisidir. D. Olağanüstü yetkilere sahiptir. E. Ulusal kurtuluş mücadelesini yürütmüş ve bağımsızlığı sağlamıştır. F. Ulusal birliğin bozulmasını engellemek amacıyla, parantez içinde ilk dönemde padişahlık ve halifelik kurumlarına dokunmamıştır. G. Güçler birliği ilkesini benimseyerek, parantez içinde yasama, yürütme, yargı, ülkeye tam olarak egemen olmuştur. Yeni Türk Devleti'nin ilk anayasası, parantez içinde Teşkilat-ı Esasiye, 20 Ocak 1921. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin varlığını yasal hale getirmek ve yeni devletin dayandığı temel ilkeleri belirlemek amacıyla ilan edilmiştir. Meclisteki bazı saltanat yanlısı milletvekilleri kurtuluştan sonra yeniden eski yönetime dönüleceği ve kanun esasının yeterli olacağı düşüncesiyle bu anayasaya karşı çıkmışlardır. Ancak 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dayandığı ulusal egemenlik ilkesiyle kanun esası çeliştiği için Mustafa Kemal ve arkadaşlarının çalışmalarıyla Teşkilat-ı Esasiye Kanunu kabul edilerek ilk anayasa yürürlüğe girmiştir. Özellikleri. 1. Yeni bir devletin kuruluşunu hukuki ve siyasi yönden belgelemiştir. 2. Ulusal egemenliği esas kılmış ve egemenliğin Osmanlı soyundan Türk ulusuna geçtiğini belgelemiştir. 3. Ulusal egemenliğin temsilcisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni meşrulaştırmıştır. 4. Başkansız bir cumhuriyet yönetiminin kurulmasını sağlamış fakat ulusal birliği bozmamak amacıyla ve kamuoyunun hazır olmaması nedeniyle devletin yönetim biçimini belirtmemiştir. 5. Amasya Genelgesi'nden itibaren gelişen ruha resmi bir kimlik kazandırmış ve önderlik etmiştir. 6. Olağanüstü koşulları ve acil gereksinimleri karşılamak amacıyla kısa ve özet halde hazırlanmıştır. 7. Demokratik ve ihtilalci bir karaktere sahiptir. 8. Bir geçiş dönemi ve uyum anayasasıdır. 9. Güçler birliği sistemini benimsemiştir. 10. Devletin resmi dinini belirtmemiştir. 11. 23 madde ve 1 de ayrı madde halinde iki kısımdan oluşmuştur. Sevr Barış Antlaşması 10 Ağustos 1920 İmzalanma nedenleri 1. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, 30 Nisan 1920'de yeni Türk Devleti'nin kuruluşunun dünyaya duyurulması ve 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önderliğinde Anadolu Hareketi'nin gittikçe güçlenmesi üzerine İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletleri'nin telaşa düşmesi. 2. İstanbul Hükümeti'nin varlığını sürdürebilmek amacıyla İtilaf Devletleri ile hemen bir barış antlaşması imzalayıp Anadolu Hareketi'ni sona erdirmek istemesi. 3. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti ile yapacakları barış antlaşmasını sonraya bırakan İtilaf Devletleri'nin Anadolu Hareketi'nin güçlenmesi ve işgallerinin tehlikeye düşmesi üzerine Anadolu'nun paylaşımı konusundaki anlaşmazlıkları bir tarafa bırakarak bir araya gelmeleri. 4. Barış Antlaşması'nın imzalanmasını çabuklaştırmak isteyen İngilizlerin desteklediği Yunan kuvvetlerinin 22 Haziran 1920'de Bursa-Uşak çizgisini aşarak Batı Anadolu'da işgallere başlaması, ardından Trakya'yı işgal etmeleri üzerine Osmanlı yöneticilerinin telaşa düşmesi. Bu gelişmeler sonucunda 1920 yılının Nisan ayı içinde İtalya'nın San Remo kentinde bir konferans düzenlenerek İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında imzalanacak barışın esasları saptanmıştır. Osmanlı Devleti bu konferansa gözlemci sıfatıyla Tevfik Paşa'yı göndermiştir. Osmanlı Devleti açısından ağır koşullar taşıyan San Remo konferansı kararlarını imzalamayan Tevfik Paşa İstanbul'a geri dönmüştür. Ancak Yunan işgallerinin yaygınlaşması üzerine İstanbul'a olağanüstü bir kurul toplayan İstanbul Hükümeti, San Remo kararlarının kabulünden başka bir çare olmadığı sonucuna varmıştır. Sonuçta Paris'e gönderilen damat Ferit Paşa, Sevr Barış Antlaşması'nı imzalamıştır. Osmanlı Devleti'nin yok olması anlamına gelen Sevr Barış Antlaşması'na göre, 1. Boğazlar tüm devletlerin savaş ve ticaret gemilerine açılacak, Türklerin etkisinin olmadığı uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecekti. 2. Ege bölgesinin büyük bir bölümü İzmir ile birlikte ve Trakya'daki Midye-Enez çizgisinin batısındaki bütün topraklar Yunanistan'a bırakılacaktı. 3. Osmanlı Devleti'nin sınırları İstanbul dolayları ve Anadolu'nun küçük bir bölümü ile sınırlandırılacaktı. 4. Doğu'da bağımsız Ermeni ve Kürt devletleri kurulacaktı. 5. Antalya ve Konya dahil olmak üzere iç Batı Anadolu'nun büyük bir bölümü İtalyanların nüfuzu altına girecekti. 6. Adana, Sivas ve Malatya dolaylarını birleştiren bölgeler Fransız nüfuzu altına girecekti. 7. Osmanlı Devleti sınırları içinde bulunan Arap ülkeleri İngiliz ve Fransızlar arasında paylaştırılıp manda altına alınacaktı. 8. İç güvenliği sağlamak amacıyla 50.700 kişilik ordu bulunacak, ağır silahlar olmayacaktı. 9. Kapitülasyonlardan bütün devletler faydalanacak ve içeriği genişletilecekti. 10. Azınlıklara Türklerden daha fazla haklar verilecekti. 11. Osmanlı Devleti antlaşma koşullarına uymazsa İstanbul elinden alınacaktı. Sevr Barışı'nın özellikleri. 1. Osmanlı Devleti'ni fiilen sona erdirmiştir. 2. Osmanlı Parlamentosu'nun onayından geçmediği için kanun esasiye ve Osmanlı halkın iradesine ters düşmüştür. 3. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türk halkı tarafından kabul edilmediği için yürürlüğe girmemiştir. 4. Osmanlı Devleti'nin imzaladığı son antlaşmadır. Sevr Barış Antlaşması'na tepkiler. Osmanlı yöneticilerinin varlıklarını sürdürebilmek amacıyla imzaladıkları Sevr Barışı'na karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve Türk halkının tepkisi çok sert olmuştur. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu antlaşmayı tanımadığını ilgili devletlere bildirmiştir. 2. 19 Ağustos 1920'de çıkardığı bir kanunla Sevr Barışı'nı imzalayan ve onaylayanları vatan haini ve vatansız ilan etmiştir. 3. Padişahın ve Osmanlı yöneticilerinin vatan haini olduklarının anlaşılması halkın direnme gücünü kamçılamış ve ulusal mücadeleye katılım hızlanmıştır. 4. Ayrımın sonu. Sayfa 229. Devamı 5. ayrımda.